Merhaba, Paraşütle Üretim Bandı Tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İzmir'den, çok çok uzaklardan değil, Oğuzhan Yılmaz, Masama Games şirketinden. Merhaba abi, hoş geldin.
Merhaba.
Nasılsın?
İyidir, senden haber?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Oğuzhan Yılmaz'la ben şahsi olarak tanışmıyorum. Aslında takip ediyordum buradan. Doğukan'a selam olsun. Onun Developer Sohbetleri diye bir girişim, YouTube projesi vardı. Oradan beri takip ediyorum ama bugüneymiş kısmet.
Evet.
Konuşmak. Teşekkür ederim kendisine, beni kırmadı, böyle çok hızlı bir şekilde kabul etti. Vallahi Oğuzhan abi, seni tanıyan tanıyor ama biraz da kendinden ve şirketten bahseder misin? Şöyle bir giriş yapalım hızlıca.
Öncelikle çağırdığın için ben de teşekkür ederim. Üretim bandındaki podcast'i ben girişimci muhabbetinden biliyorum. Hani onunla alakalı bir organik bağı vardı sanırım. Oradan podcast dinlemeyi de çok severim. Oradan her araba sürüşümde özellikle dinliyorum. Tabii hepsini dinleyemedim herhalde ama yine de şey biliyorum, hani ya kimler çıkmış, muhabbetler nasıl falan. Kendi sesimi de orada dinlemek ayrıca güzel olacak gibi geliyor bana şimdi. Adım Oğuzhan. Bir yazılım geliştirme uzmanıyım normalde. Son zamanlarda Masomo Games diye bir oyun firması var. Bu kafa topu diye geçen bir oyun vardı. Hitball Online diye geçiyor, hani global ismi. Orada, o firmada CT olarak çalışıyorum, görev alıyorum. Daha önce Maestro Panel, yani aslında hala sürüyor, Maestro Panel diye bir girişimim vardı. Yani Masomo'da CTO görevindeyim şu anda. Çok uzatmayayım şeyle alakalı, hani kendimi tanıtmakla alakalı.
Çok problem değil yani. Masomo, şimdi burada Masomo Games konusu şey, Games buradaki, ya yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmasın kimse, oyun özelinde teknik olarak konuşacağımız ilk şirket olabilirsin, oluyorsun da galiba. Ben daha önce oyun şirketiyle konuşmadım. Çok da sahip, çok da bildiğim bir domain de değil orası. Beraber böyle bir sohbet oldu. Biraz yani bakındım ama ben seni demin anlattığın gibi o panel tarafını biliyordum. Hani biraz belki oradan da yürüyebiliriz diye düşünüyorum ama o herhalde böyle bir olgunluğa erişti. Artık buraya daha çok yoğunlaştı.
Evet, ya işte, tam gün, ya aslında Maestro Panel yine devam ediyor fakat tam gündemde değil. Daha çok birazdan kenara park edilmiş ve kendi haline giden bir proje gibi. Fakat orada da bayağı bir tecrübe var sonuçta. Orada bir distribütör çalışan bir web hosting kontrol panelı. Dünyada bir iki tane var bununla alakalı. Yani Türkiye'den çıkmış yüksek giriş seviyesi olan yazılımlardan bir tanesi. Yani muhabbet açılırsa onlarla alakalı da tecrübelerimi paylaşabilirim. Orada daha çok böyle girişim, yani solopreneur bir hareket oldu. Yani tek başıma bir girişimi aldım, büyüttüm, işte fatura kesecek duruma getirdik, yatırım aldık. Ondan sonra işte global hale getirdik. İşte dünyada 15-20 tane ülkede farklı farklı yerlerde kullanılan bir yazılım oldu. Hayallerimi gerçekleştirdim ama çok büyük para kazanamadık, bir exit yapamadık. Ama en azından ilk istediğim ve konumlandırdığım konuma geldi. Ondan bir şekilde kendi teknik açıdan tatmin oldum. Fakat business açısından biraz sıkıntılıydı tabii.
Anlıyorum. Şimdi biz Masomo üzerinde konuşacağım o zaman. Çünkü orada konuşacak çok ve şey var ve ilginç şeyler de var bence. Çünkü ben de çok iyi bilmediğim için bayağı sorular soracağım. Şimdi oyun firması abi, hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Yani çoğu zaman hangi programlama dilleriyle geliştiriyorsunuz ürünlerinizi?
Normalde bu oyun işi çok multidisiplin bir şey. Yani client tarafı var, hani frontend tarafı diyelim. Daha çok hani oyun sektöründe client diye geçiyor. Hani telefona kurulan uygulamanın ismi client diye geçiyor şeyde, ürün olarak. Backend tarafı var. İşte o client'ın bağlandığı game serverlar var. Arka tarafta işte art design var. Yani işte o kafaların güzel çizilmesi, oyundaki animasyonlar vesairesi. Bu arkadaşların hepsi birleşip bir tane uygulama yapıp, böyle farklı disiplinlerdeki hepsini harmanlanmış iyi bir deneyim sunmaya çalışıyorlar. Gerçekten zor olay. Hani böyle bir web sitesini çıkartayım gibi değil. Teknolojilerde bir web sitesi ya da işte bir cloud uygulaması ya da ona benzer bir şeyle pek eşleşmiyor. Deneyimler çok farklı. Oyun tarafı biraz daha ileride. Webten açıkçası. Yazılım geliştirme teknikleri açısından da daha farklı. Ben böyle birkaç seneden beri bu sektördeyim. Şeyi var yani, bir web projesine dönüyorsun, daha kolay geliyor yani.
Öyle değil. Yani mesela oradaki benim bildiğim şey oyun şey game engine diyorlar değil mi, oyun motoru?
Evet evet.
O mesela zaten göbeğinde duruyor bu şeyin, bu işin. Kendiniz yazıyor musunuz yoksa var olan bir şey mi kullanıyorsunuz?
Yani game engine yazmamak gerekiyor herhalde bu devirde. Yani bir Kojima değilsen. Biz normalde Coco Studio X kullanıyoruz orada. Client tarafındaki game engine olarak. Bu iki boyutlu oyunlarda güzel performans veren böyle daha yalın bir şey. Orada Unity ya da Unreal Engine de kullanılıyor. Ama hani biz en başta Coco Studio X oyun motorunu tercih edip o framework'le yazıyoruz. O işte C++ desteği var onun. C++'la client tarafı hem Android'de hem de iPhone'da, işte OS X'te, yani iOS'ta iş görüyor. Güzel de çalışıyor. Belli bir oturtmuş ve community desteği de var. Open source. Bir şey olduğu zaman hani biz kendi implementasyonumuzu koyuyoruz. İşte test edilecekse ona göre kendi komponentimizi yazıyoruz. Ama bu arada şeyler falan daha, Coco Studio X biraz daha ilkel kalıyor. Normalde Unreal ya da işte Unity falan, onlar çok daha ileride. Fakat hani oyun temeli 2013 yılından beri öyle geldiği için böyle gidiyor. Hani Naval da var.
Şimdi C++ dedin. O zaman C++'da yazıyorsunuz. Bu native koda mı çeviriyor mobil için, yoksa ayrıca mobil native mi yazıyorsunuz?
Bu zaten native koda çeviriyor. Yani aslında çevirmiyor. Zaten native gelen bir framework'ün arkasındaki logic'i sen işliyorsun. O kendi motoru üzerinde işte animasyonları ve sahneleri falan hesaplayıp oyun gibi çalışmasını sağlıyor. Hem iOS'ta hem şey. Yani bir abstract katman çekiyor aslında üstüne. Yani mobile tarafında böyle bir şey var. Yani tek bir kere yazıyorsun, her device'da çalışıyor gibi bir durum var. Çünkü framework iki device'ı da destekliyor.
Ha, anladım. Peki şeyleriniz nasıl? Web sunucularını neyle yazıyorsunuz?
Bizim web tarafı game server aslında.
Pardon, serverlerinizi diyeyim. Yani web sunucuları değil de sunucularınızı.
Evet, ya temelde şey ya, böyle domain konteksti çok büyük. Çok böyle her şey birbirinin içine girmiş. Normalde böyle bir web developer geliyor backend takımına mesela. İşte abi, bütün domaini öğrenmesi 3 ay sürüyor. Ne neyin içinden geçiyor, ne oluyor, ne bitiyor. O kadar karışık ki her şey böyle. Biraz da tabii hani yazılım geliştirme hızlı olduğu için oluyor. Bizim game serverlarımızın, yani ilk client'ın ilk isteğini karşılayan TCP ve UDP soketleri. Normalde web server yok. UDP, yani client bildiğin TCP ile bağlanıp oyun datalarını UDP ile gönderiyor protokoller. Bunları da bizim yine kendi yazdığımız bir Go programlama dili kullandığımız bir şey var. Game server var. Bu game server alıyor. Game server kendi içerisinde fizik işlemlerini yapıp client'lara broadcast ediyor. Esasen hani oyun game server'da oynanıyor. Client'lar sadece dummy gibi, işte bir input almak için kullanıyoruz. Daha çok göstermek için kullanıyor yani normalde. Bu işte hacklenmesin, abuse edilmesin gibi endişelerle yapılan bir şey. Aradaki connection'lar encrypted olarak gidiyor. İşte orada şimdi yeni şeylere geçmeye çalışıyoruz. Biraz daha işte Quick protokolü var yine, hani TLS 1.3 üzerinden giden, işte HTTP 2 desteğine bağlı, hani multiplexing yapabilen, yani tek connection'dan security UDP yapabilen bir şeyler var. Onlarla alakalı bir teknoloji değişimimiz var.
Anladım.
Peki, arka tarafta bu arada şey var. Game server'larda gidiyor, logic'te PHP ve işte yine Go'la yazılmış mikroservislere bağlanıyor. Bizim PHP tarafımız çok eski kaldığı için bir legacy mikroservislerimiz var öyle. Onlar da yine Roadrunner denen bir tane application hosting var PHP'de. Hani biz Nginx'e de ona benzer bir şey kullanmıyoruz. Roadrunner denen bir tane yani PHP'yi serverden bir HTTP ucu var. O yapıyor. Hızlı olsun diye onu. Arka tarafta Elastic Cache kullanıyoruz. Amazon'un servisi. DynamoDB var. Codis diye bir şey var. Codis Proxy var, bu arkadaki Redis serverları proxy yapan, shard eden ya da gruplayan. Bayağı bir şey var orada yani. Prometheus'ta metrikleri topluyoruz işte. Onun dışında TensorFlow var. O fizikle alakalı işlemleri yapan. Hı
hı. Yani bu sadece bir oyun için değil mi? Bütün bu
evet. Sadece bir oyun için. Yani işte o iki tane kafa var, bir tane top var. Bastığın zaman şeye giriyor, kaleye giriyor ya. İşte bütün tatava o, onun için.
Ya şeyi merak ettim şu an. Bu benim özel bir sorum olacak. Neden DynamoDB galiba NoSQL değil mi?
Evet.
Bu
evet.
Tip işlerde cahilliğime ver. Relational Database kullanmak akıl kârı değil galiba.
Valla Relational Database kullanan var mesela. Ama çok böyle yüksek kapasiteli böyle shard yapıyorlar. İşte tablolarla hı-hı alakalı, indekslerle alakalı. Bakımı çok zor yani normal... performansı da ona göre de yavaş kalıyor. Yani bu K-value abi bunlar. In-memory database'te tutuyor. Yani in-memory oluyorsun. Yani cache'i. Dolayısıyla mikrosaniye bazında get etmen lazım. Çünkü 2,5 milyon aktif user'ım var günlük. İşte saniyede böyle 120 bin istek geliyor HTTP anlamında. Dolayısıyla çok hızlı olman lazım. Responsların 16 ve 20 milisaniyeyi geçmemesi lazım. Totalde, averajda. Dolayısıyla hep böyle ekstrem şeyler kullanılıyor arka tarafta.
Anladım. Şimdi çok fazla teknoloji var. O zaman da çok fazla developer ve takımlar var diye düşünüyorum. Bu developerlar nasıl bölünüyor? Yani daha çok game developer gibi mi geçiyorlar ya da nasıl bir şey
yani,
var?
Game developer... Orada da aslında aynı yani client'la backend takımları var bizde genelde. İşte ördeklerle tavuklar. Ondan sonra
öyle mi diyorsunuz?
Ben öyle diyorum daha
doğrusu. Enteresanmış. Niye?
Yani frontend'le backend developer ne kadar anlaşabiliyorsa tavukla ördek o kadar anlaşabiliyor. Oradan çıkıyor normalde. Velhasıl Kerem şey, yani client tarafı oyunun esasen fizik motoruyla ilgileniyor. İşte oradaki UI ile ilgileniyor ve hani device'larda düzgün çalıştırmayla, işte oyuncu animasyonlarıyla falan ilgilenen bir yer tarafı. İşte web de frontend'e tekabül ediyor, CSS ve şey hı-hı muhabbetine. Backend tarafı da işte game server'ı yazan, arka tarafta işte in-app purchase'lerden tut da bütün AB testlerinin logiklerini tasarlayan arkadaşlar var bir de. Bunların tabii disiplinleri ayrı. Birisi işte behavioral tree üzerinden bir sürü prediction yaparak bir matrixleri yönetiyor şeyde oyunun içerisinde. Ötekisi de backend'de sorguyu alıp işleyip tekrar response veriyor. İki takım var normalde bizde hani developer anlamında.
Peki bir DevOps kavramı var mı? Hani böyle işte uçtan uca o ürünün production'a çıkmasını yöneten ve oradaki şeyi maintain eden biri ya da birileri, böyle bir takım var mı?
Var. DevOps takımı değil de SRA takımı var.
SRA.
Aslında DevOps takımı dense belki günümüz şeyine daha uygun, herkes şey yapıyor ama daha iyi anlar, ama DevOps takımı, SRA takımı diyoruz biz ona yani.
Ne yapıyorlar onlar?
Bizim yani ilk başta bu pipeline'ı yönetiyorlar. Bizim işte GitLab kullanıyoruz biz orada. Yine şeyin kendi özel bir serverlarımız var onunla alakalı. Onun üzerinde GitLab var. GitLab'in çeşitli runner'ları var. Bu runner'lar işte belli, atıyorum işte arka tarafta bir API servisi gönderilecek. Orada bir rolling update çalışması gerekiyor. Bu DevOps takımı o rolling update'i oraya deploy ediyor. Yani deliver ediyor. Ondan alakalı sorumluluğu üstleniyor. Bu arada biz 18 region var. Amazon üzerinde çalışıyoruz. Totalde. 18 region'da işte hem API servislerimiz, hem game servislerimiz, hem matchmaking servislerimiz var. Hem de işte merkezi yerlerde de database ve ona benzer caching servislerimiz var. Bunların hepsini yönetiyorlar. Tabii onlar şey oluyor mesela, orada atıyorum yeni bir deploy çıkacağız. Arka taraftaki PHP'deki bir servis güncellenecek diyelim. İşte developerlar relay'si çıkıyor. Orada da git flow kullanıyoruz. İşte git flow'dan relay'si finish ediyorlar. Bir relay branch'ı açılıp ondan sonra tag'i aldıktan sonra CI otomatik tetikleniyor. Hı hı. Ondan sonra da bizim CI script'lerimiz çalışıyor. CI script'lerimiz dediğim şey GitLab'deki runner çalışıyor yani. Ama paralel çalışıyorlar hızlı olsun diye. Çünkü 18 region var. Bunlar çalıştığı andan itibaren işte Packer var. Biz orada immutable imajları benimsedik. Hani gidip de GitLab'den direkt klon almıyor da normalde imajın üzerinde Packer'la immutable yöntemle imajı diğer regionlara deploy ediyor. Ondan sonra TensorFlow kullanırız arkasından. İşte TensorFlow da gidiyor onları autoscale gruplarını oluşturuyor. İşte rolling update ise rolling update. Ondan sonra red bizde en son tartışma olmuştu. Bunu blue green diyorlar normalde de bizim masonun renklerine göre söyledik. Red black diye. Ondan hep kızıyoruz. Ondan red black dedim. İşte red black update'imizi yapıyoruz yani bir anda işte birisi iniyor birisi kalkıyor gibi. Her komponentin farklı şeyleri oluyor. Update mekanizmaları oluyor. Ondan sonra piyasaya çıkıyor bunlar. Sonra onlardan gelen logları da belli bir yere Kibana kullanıyoruz logları toplamak hmm. için de. Arada Logras var. Yani Logras, Logstash var. Logstash'ta alıp bir yere koyuyoruz. İşte Firehose kullanıyoruz orada. Ekstra eventlarla alakalı. Bayağı bir şey var. Bütün bu süreçleri DevOps'lar yönetiyor. DevOps takımı işte 4 kişilik bir şey var.
Bunları yani profesyonel kişileri bunlar. Ayrıca backendçi değiller ya da client'e çalışmıyor.
Yani evet, çünkü bu hakikaten bir şey. Yani belli bir takımın üstlenebileceği bir case'ler var çok. Hani uzmanlık gerektiriyor. Bir developer'ın oraya girip yani girirse çıkamaz yani.
Anladım. Şimdi iki tane şey sormak istiyorum. İki cahil sorusu. Yani. Şimdi birincisi şu. Bu cahil sorusu değil. JavaScript dünyanızda var mı sizin?
JavaScript hiç görmedim abi.
Yani, bu, o tarafta kullanmıyorsunuz yani.
Yok yani. Hiç yok.
Ben de bir yere oturtamadım ama gene de bir sorayım dedim. Meraktan.
Yani olsa şey var. Bazen Lua script yazmazsan bazı engine'lerde JavaScript yazdırıyorlar. Ama bize hiç denk gelmedi ya.
Anladım. İkincisi şimdi bu cahil sorusu değil de bu aslında hurafe. Şimdi ben bilgisayar mühendisi çıkışlıyım. İşte şey olayı oluyor. Lineer cebir öğreniyoruz. İşte oyunda kullanırsın. Oyun işte oyun developerları lineer cebir bilmeli falan filan. Doğru mu? Var mı yani?
Doğru. Yani bir trigonometri falan bilirsen matematiğin iyi olursa eğer game tarafını client'san yani iyi bir maaş alabileceğin durumlar oluyor hakikaten.
Yani ama şimdi şey noktasında geliyor galiba o. Engine'i yazıyorsan herhalde. Yani çünkü engine yazmıyorsan bir framework kullanıyorsan bu da çok aslında ihtiyacın yok gibi. Senin için halledilmiş zaten bazı şeyler. Değil mi?
Yani çok temel seviyede öyle. Yani arabanın tekerlerini döndür, sağa sola git falan filan. Onlar bir şekilde ama mesela biz yeni bir oyun yapıyoruz. Basketbolla alakalı. Hani bir futbolu var. Basketbol.
Kafalı mı gene?
Aynen. Kafa basketi deyince kızıyorlar ama yani, hemen aynı orada tekrar gidiyor. Yani basketbol. Yani ismini daha koymadık. Orada mesela framework'ün kapsayamadığı filenin animasyonu var. Yani file top girdiği zaman file böyle çuf yapıyor ya. Onun dalgalanması ve vesaire şeyler için bizim ekstra kendi tasarımımızı implemente etmemiz gerekti. Orada buradaki hesaplamaları falan bilmesi gerekiyor. Zaten game developerlarla uğraştığın adamlar şey yapıyorlar. Onlar çok zor olmuyor onlar için.
Anladım.
Yani bir kübik, 3 boyutlu dönen küp yapsan hani atıyorum işte 150 satır kodla yapabiliyorlar hemen tak diye. Zaten alışıklar yani.
Yani bir küpü döndürmen için 150 satır kod mu gerekiyor? İyiymiş.
Evet maalesef öyle. Yani işte normalde backend developerlar bir lojiyi implement etmek için işte atıyorum 50 satır kod yazıyorlar. aa çok yazdık falan filan diyorlar ama yani game tarafında yani 4000 satırlık klas gördüm ben ya. Yani yazıyorlar. Bitmiyor yani. Bir şey yapıyorsun, bir de onu yapıyorsun, o trigger'ını ekliyorsun, event'ını veriyorsun. Game developer'a çok büyük saygım var ya hakikaten.
Anladım. Ya şimdi bu DevOps konusunda bir şey soracağım. Demin senin bir tweetini gördüm de profiline bakarken. YAML Engineering demişsin onlar için.
Evet.
Şimdi demin çok şey anlattı, çok güzel anlattı. Şimdi aklıma geldi.
Ya hakikaten o kadar övdük ki. Ya totalle baktığın zaman abi bu saydıklarım bak şeyden tut. Yani Packer'dan tut, tamam mı? Bu HashiCorp'un Packer'ından bahsediyorum.
Hı hı.
Yine HashiCorp'un, bu arada bunların hepsi HashiCorp fanı. Ben de çok severim. Go yazdıklarından mütevellit Michael Hashimoto'yu. Ya abi bütün totali bak Packer, Terraform, ondan sonra Consul, ondan sonra CloudFormation AWS'nin ve ona benzer işte Kubernetes'ler vesairesi. Abi hepsi bunların YAML. Hani bir Packer'cısın. Bunların hepsini direktif vererek yapıyor bu arkadaşlar. Ama tabii bütün konteksti biliyorlar. Yani adam ne verdiğini
tabii,
biliyor.
Evet.
Yani AutoScale grubun içerisindeki işte VPC'nin subclass'ının slash'ının ne olduğunu, subnet'ini biliyor adam yani. Slash 32'mi vereyim, 16'mi vereyim biliyor. Hani oraya bir şey demiyorum ama hani makarasına vurursam bunların hepsi YAML'da yapılıyor, tamam
ya
mı?
Ya tabii ki makara yapıyoruz yani. Burada sakın kimse ciddiye almasın sonra. Oluyor, ben biliyorum başıma geleceği de söyledim böyle o falan.
Yani şey ben ona atıf yaparak bir de DevOps İstanbul vardı. Bizim bu arada bütün takımı biz gönderdik. Yani bizden hem data takımı gitti hem DevOps takımı gitti. Hani önemsiyoruz aslında. Ama öyle bir basite indirgip takılıyorum ben buradaki arkadaşlara. YAML Engineer diye. Total'e baktığın zaman hakikaten öyle.
İyiymiş. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Yazılım mimarı var mı sizde? Bir, yoksa insanlar kendileri mi gelen issue'ları kendileri mi mimarları? Yani kendileri mi yapıyor ya da leadler mi yapıyor? Nasıl oluyor?
Ya abi yazılım mimar yok bizde. Öyle bir şey yok. Fakat burada daha önemli belki yani böyle gereksinim analizleri vesaire. Yani bir ürün olmadığı için bu.
Hı hı.
Ve yani belli bir duygularla besleyerek geliştiği için, öyle bir feedback alındığı için burada PM'ler önemli, product manager'lar önemli. Bizim böyle bir 10 kişilik bir product takımımız var.
Hmm.
Bunlar böyle hep data güdümlü gidiyor. Yani işte hani buraya bastığı zaman bu 20 bu AB testinde burada işte topun hızını arttırdık ne oldu vesaire. Bunlar data güdümlüğe bakıyorlar işte metriklere göre. Diyorlar ki yeni bir tane feature çıkacağız. İşte bunun ismi atıyorum işte klan savaşı olacak. İki kişi olacak. Normalde takım halinde maç yapacaklar. Böyle bir tane feature düşünüyor bu arada. Düşündükten bu arkadaşlar tabii tecrübeli hep gamer adamlar. Oyunlarda neyin ne olduğunu biliyorlar. Bir oyunun nelere sahip olması gerektiğini biliyorlar. O tecrübeyle diyorlar ki bizim böyle bir feature'ımız olursa bizim oyunumuz daha iyi olur. Gelirlerimiz de artar. Bunu bir design documentation'ı hazırlıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle olması lazım. İşte sketchlerini çiziyorlar. Art design'a gidiyorlar. Böyle bir tane tasarıma ihtiyacımız var diyor. Art design çalışıyor. Sketchleri hazırlıyor. İşte MVP'yi çıkartıyorlar. Sonra backend ve client tarafları ve art design artı product manager toplanıyor. Böyle bir tane feature oluşturacağız diyor. Onlar böyle bir circle kuruyor. Feature'ı geliştirmeye başlıyorlar. Açıyorlar işte issue'larını ya da işte backlog'larını. Task'larını oluşturuyorlar. Herkes kendine düşen görevi yapıyor. Ondan sonra bitirip release çıkıyorlar. Genelde böyle işliyor olay.
Peki bir developer'ın önüne task geliyor. Bu yani ben tabii şimdi backend üzerinde konuşmak zorunda kalıyorum. Yani o mu karar veriyor neyi nasıl yapacağını, neyi kullanacağını falan?
Evet. Tamamen backend ya da client. Teknik adamlar kendi çaplarındaki yani doğal olarak kendi yetkinliklerindeki her şeye karar veriyorlar. Yani bir mimar gelip de böyle yapacağınızı demiyor. Developer takımı o feature'da ne gerekiyorsa onu kullanıyor.
Anladım. Çok iyiymiş. Peki şey oluyor mu? Bu da gene benim merak ettiğim bir şey. Takımlar arasında böyle değişiklik olabiliyor mu? Yani hani full stack bir kavram var mı sizin dünyanızda?
Abi full stack adamlar olsa süper olur. ama çok yok çünkü hakikaten uzmanlaşma gerektiriyor. Ama bizim ofiste full stack adamlar var. Adamlar diyeyim, çünkü insanlar diyeyim. Full stack insanlar var. Yani hem game dev, hem game tarafındaki sahneyi, işte tile'ları falan kodlayıp gelip de arka tarafta backend'deki işte TCP paketlerini deserialize eden kodu da yazan arkadaşlar var. Ama genelde eğilim bu değil. Olsa güzel olur çünkü. Şey olur yani, daha böyle kaliteli ürünler yayınlanır.
Şimdi ben meraktan bir şey daha soracağım seni yakalamışken. Ya aslında şöyle bir şey var. İşin özü her şey açık bende, bizde zaten. Şimdi benim program akışım, benim kafama ölçülen, yani ben hep web tabanlı çalıştığım için bu zamana kadar ona göre gidiyor. Mobilci bir burcuyla konuşurken de Tide'dan, onda da sıkıntı oldu. Hani şimdi bir game developer'ın olması lazım aslında benim yanımda sana daha güzel sorular sorabilmesi için belki. Sorularım da o yüzden biraz değişebiliyor. Kusura bakma şimdi. Tabii, önceden seninle konuştuğumuz gibi olamayabiliyor. Şimdi bir şey, şunu merak ediyorum. Şimdi kafa topu üzerinde konuşalım. Top geldi. Ben kafayı vurdum. Top kafama dokundu. Ne oluyor arkada ve önde? Bir özetleyebilir misin?
Şimdi normalde
multiplayer oynuyoruz bile. Zaten bu single player oynanan bir oyun değil galiba.
Ya, genelde çok böyle detaya girmeden vurursam diyeyim. Normalde zıplamaya basıp topa vurduğun anda o zıplama paketi ve topa vurduğun paket, yani topun pozisyonu, iki player'ın pozisyonu ve topun pozisyonu ve diğer inputlarının bir paket halinde UDP'nin içine koyup, bu 16-32 byte'ı geçmiyor bu arada.
O yani o saniye ve salisedeki iş mi gidiyor aslında?
Evet, o state direkt game server'a gönderiliyor. Game server bunu alıyor. Öteki arkadaşın, öteki client'ın da datasını alıyor. Bunları harmanlayıp kendi fizik motorunda oynayıp tekrar geri gönderiyor UDP ile. Ve client bunu alıyor. Gelen dataya göre, yeni state'e göre konumlandırıyor. Topun gitmesi, işte player'ın durumları vesaire. Bu normalde arkada latency oluyor bu arada. Yani latency derken, işte sen internet bağlantına ve game server olan uzaklığınla alakalı bir ping pong süresi oluyor. Yani işte UDP paketini senin telefonun gönderdiği zaman diyelim 20 milisaniye. Game server'da işlenmesi 10 milisaniye, geri gelmesi 20 milisaniye. Yaklaşık 50 saniye gecikme oluyor. Bu gecikmeyi, bütün bizim düşmanımız bu gecikme. Hani oyunun kalitesi ve buradaki işte 70 kişi var. 70 kişinin totalinde ulaşmak istediği olay, herhangi bir lag olmadan oyunu düzgün oynadık.
Tabii, evet.
Güzel bir deneyim sunmak. Tabii bu internet üzerinde çok kaotik olduğu için olmuyor ama totalde bu interpolation, extrapolation denen algoritmalar var. Bunlar client'ların üzerinde bir predict eden şeyler var. Hani işte 50 milisaniye gecikme var ve ben işte bu buradadır, şu şuradadır gibi tahminleme yapıp ve belli bir algoritmayla bunu düzgün oynatıp şeyler. Bunu hani PUBG'de, Fortnite'da ya da ona benzer şeyler de öyle yapıyor. Oyunlar da öyle yapıyor. İşte RTT tabanlı diyorlar. Round Trip Time denen bir olguyu da işin içine katarak bu gecikmeyi hesaplıyorlar ve client'a aynı anda gönderiyor datayı. Client bunları alıp konumlandırıyor. İşte goal ise goal oluyor. Sen de iki ekranda aynı şey görünüyor. Bu oyun pozisyonu görünüyor. Bu kadar aslında totali.
Yani gene de bayağı karmaşık. Yani bizde işte request'i attım, response geldi gibi değil. Biraz daha herhalde başka yerlere de bölünüyor. Çünkü üçüncü biri de izliyor da olabilir. Hiç oynamıyordur. Sadece dışarıdan bakıyordur.
Tabii tabii. Bizde böyle observe mod yok. Gelecek öyle bir özellik düşünüyoruz. Ama genelde iki kişi bakıyor. Üçüncü bir kişi de zaten paketi, game server paketi aldı ya. Git onu bir istediğin yere verirsen.
Evet. Yani o da
zaten şey oluyor, aynı oyunu konumlandırabiliyorsun, oynatabiliyorsun. Orası kolay işmiş.
Bir de bir rol daha var oyun dünyasında, müzik. Sizin ayrı müzikçiniz var mı? Müzikçiniz, müzik yapan biri var mı? Yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?
Abi bizimkisi böyle şey değil. Nasıl diyeyim, hani böyle bir arcade bir oyun değil ya da ne bileyim işte. Ha,
gerek kalmıyor.
Nasıl diyeyim? Daha böyle günlük oyun. Hani 2 dakika oyna kapat, 3 dakika oyna kapat gibi oyun. Hani oturup da belli bir sahneye gelip de arkada fon, sinematik bir durumu yok. Dolayısıyla çok ufak efektler var. İşte bir iki tane müziğimiz var. Onlar da bizim art design tarafında yapıldı. Onun dışında böyle nasıl diyeyim, bir Yüzüklerin Efendisi tadı veremiyoruz orada.
Yok yani o anlamda sormadım. Hani böyle bir maç esnasında arkada böyle bir en azından yine böyle bir dönüyorsa bunu kim yapıyor, o anlamda sordum.
Ya seyirci efekti var, işte vurma efekti var, zıpladığı zaman mu yapıyor. Hı-hı. Bir şeyler var, efekt bazında var ama öyle biz müziklerimizi kendimiz yapmıyoruz totalde.
Anladım. Okey, şimdi şeye zıplamak istiyorum çünkü bu demin 4400 satır klas falan dedin. Hı-hı. Şimdi bu test yazıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
Code review. Test derken unit testten bahsediyorsun.
Unit test olur, yani acceptance testler olur, integration testler olur. Yani hani bilmiyorum game dünyasında nasıl da gene aynıdır. Yani bir makine kendisi oynuyordur oyunu diye düşünüyorum. Çünkü client'ın testi de önemli. Backend'i test edebilirsiniz ama oyunun da bir şekilde nasıl oynandığında makinenin hani bir test QA de vardır belki.
QA takımı var.
Biraz bunlardan bahseder misin?
Tamam. Şimdi orada bizim tabii hem backend hem client alanları var. Bunların hepsinin kendi unit testleri var. Çünkü oradaki domain de çok geniş hakikaten. Yani bir oyun dediğin zaman bir lobisi var, chat'i var içeride. Ondan sonra game uygulamaları var, in-app purchase'ler var, bundle'lar var, ürünler var yani. Yani onlara girip atıyorum kristal oluyor. İşte kristale 50 lira veriyorsun. Ondan sonra yeni bir tane karakter çıkıyor. Kafa topunda işte böyle atıyorum. Son günlerdeki filmle işte X-Men'e atfeden bir tane kafa var. Ha, onu alayım diyorsun. 50 lira 60 lira falan. O lojikler ayrı case'ler oluyor. Onların da unit testleri var. Ayrıca işte UI tarafında butonlar vesaire, onların da unit testleri oluyor. İşte bayağı bir geniş şey var. Unit test yazıyoruz orada. Ama hani totalde toparlayacak olursak burada hani ekstradan ilginç gelen şey yani QA, ayrıca burada böyle bir device farmlarımız var. İşte bir tane Huawei var, bir tane iOS bir tane işte Apple tablet var. Ondan sonra ona benzer böyle 5-6 tane cihaz var. Bunlar Appium denen bir tane test server'ına bağlanıyor. İşte orada Lua script'lerle oyun, hani mesela elle nasıl oynarsın? Atıyorum tutorial'ı geçmek için işte iki ileri yapıyorsun, zıplıyorsun, kafaya vuruyorsun, sahne geçiyor, ikinci, üçüncü aşamalara geçiyor. Bunları test otomasyonlar sayesinde otomatik geçtirip ondan sonra atıyorum 100 kere şu tuşa bas, 50 kere buna bas, 5 kere topu buraya sıkıştırmaya çalış bakalım fizik oluyor mu gibi fuzzy testler yapılıyor. Bunların hepsi otomatik gidiyor. Yoksa böyle hani elle yapılacak iş değil. Backend tarafındaki testler var. Onlar da şeyden dönüyor genelde. Aslında iki tarafta da öyle. İki tarafta CI var. Atıyorum build olduğu zaman, yani game client tarafından gidersek bir tane developer release ettim dediği zaman işte hem iOS'ta hem Android'te build alınıyor. Ama onlar alınmadan önce unit testler çalıştırılıyor. Unit testler, pardon, ondan önce statik kod analizimiz var C++'da. Statik kod analizi eğer böyle high level bir problem yoksa geçiyor. Ama varsa orada CI kesiliyor. Diyor ki ya işte buradaki naming convention'da şöyle bir şey yapmışsın. Ondan sonra burada unreachable kod var. Ondan sonra öteki tarafta ya burada token'ı const'a gömmüşsün, memory'den alıp okurlar bunu. Böyle şeyler var. Onları geçerse unit testler çalışıyor. Unit testler de bildiğin işte kırmızılar yandığı zaman yine siyahı duruyor. Ondan sonra unit testlerden sonra benchmarklarımız var. İşte benchmarkların şeyleri var bizde. Threshold'ları var. Diyoruz ki işte bir tane anaforumuz var ya da işte anafor değil yani ana loop'ta bir şey var. For döngüsü var diyelim. oradaki değer, işte oradaki fonksiyon memory allocation'ı işte operasyon başına 5'i geçmeyecek şekilde conditionlar var. Eğer benchmark'ta bunlar pas geçiyorsa benchmark'lar da geçiyor. Eğer istediğimiz performansın altındaysa yine CI duruyor. Diyoruz ki abi kalitesiz bir şeyler var. Benchmark'lardan sonra işte integration testler var. Hani oyun ayağa kalkıyor, kalktıktan sonra bizim application server'a gidiyor mu, game server'a gidiyor mu, sömürdüğü uçları düzgün alıyor mu cevapları vesaire gibi bir Docker ortamında bizim mock ettiğimiz servislerimiz çalışıyor. Onlar da okey ise tamam ben bunu build ediyorum diyor. Build ettikten sonra hem Android hem iOS'a göre build ediyor. Ondan sonra bunları da ilgili marketplace'lerin yerlerine push ediyor. Sonra test flight'ta biz bakıyoruz. QI'ye gidiyor. QI bunları test ediyor. Onaylıyor. Sonra marketplace'lerin esas onayına gidiyor. Onlar da bir kod review yapıp markete çıkıyoruz abi. Bana anlatması bile zormuş ya.
Yazması nasıl? Ya aslında bu kadar detaylı beklemiyordum. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Sadece biraz daha böyle mesela GitLab kullanıyorsunuz. Orada merge request vardır. Hani GitHub'daki pull request gibi code review falan var herhalde. Hani birkaç kişi koda bakıyor onların.
Tamam ya şey yani şimdi bu kadar detaycı olunca code review de ayrı, ya code review de ayrı mesele. Şimdi biz onu oturtmak için uğraştık bayağı hakikaten. Code review yapıyoruz bu arada. Yani işte kaç kişi var? Toplamda 25-30 tane developer var.
Hepsi... Herkes bakmaz. 2 kişi, 1 kişi ya da lead developer bakar. Neyse.
Ya genelde şöyle bir problem yaşadık. Herkes de yaşıyordur onu belki. Bilmiyorum ya da bizim de geldi. Normalde code review yapıyorsun. İşte bir fonksiyon yazdın. Bir class yaptın. Class'ta işte unit testlerini yazdın vesaire gibi. 3-4 kişiyi de review için işaretledin. Onlar da işte bizde de GitHub'da dedik ki işte 2 tane onay bekleniyor. Onay olursa içeri al dedik. Genelde baktığımız zaman hani bundan böyle bir 7-8 ay önce bir şey bir kozmatik şeyler oluyor. Nasıl diyeyim? Ya işte burada indentation'ı şöyle olmuş. Süslü parantezi bir satır alta indirsen daha güzel görünür. İşte şuradaki for'u inline yazsan compiler daha sevinir falan filan diye böyle hep böyle kozmatik şeyler. Makyaj demek. Normalde lojiyi alıp ya buradaki algoritma yerine işte back of algoritması yerine şunu kullanabilirsin. Bak ben böyle bir şey yaptım daha hızlı olabilir. Ya da buradaki allocation'lar pointer'ı kullandığın için ne bileyim flag weight pattern'ı kullanabilirsin gibi şeyler olmuyor genelde.
Şimdi orada aslında iki olay var. Birincisi senin dediğin ilk o makyaj tırnak içinde dediğin şeye ben çok fazla katılmıyorum. Çok önemli çünkü yani şirket içerisinde aslında bir yani normalde işte bu S-Lint olur, Robocop olur sizin kullandığınız teknolojilerin de bu işte kodu analiz eden tool'lar vardır ama onun dışında onun cover edemediği böyle şirket içerisindeki belli convention'lar da olabiliyor. Hani bizde var mesela. Hani tamam onu ona implemente edebilirsin ama olmuyor. Bunu gelen yazılımcı zaten öğreniyor pull request'lerinde geri çevrildiği zaman. Bunun yanında o arkadaşların dediği şeyler kodu daha okunur kılabiliyor. Öbürü daha değerli ama öbürü biraz deneyim istiyor senin demin anlattığın şeyler. Onlar biraz daha hani belki senin seviyende gibi insanların ancak verebileceği feedbackler olabiliyor. Ama hani zamanla olabilecek bir şeydir. Umarım vazgeçmemişsinizdir.
şeye geliyordum, devamına geliyordum. Normalde tabii code review de önemli çünkü kaliteli bir yazılım çıkmak istiyoruz. Yani herkes mesleğini iyi yapmak istiyor hakikaten. Hani o öyle bir tutkusu var herkesin. Dolayısıyla bunlar çok gelince biz de kendi naming convention'ımızı oluşturduk.
Çok güzel.
Ve dedik ki işte atıyorum 170 karakterden az bir yorum yapılmayacak. Ondan sonra kozmatikle alakalı herhangi bir yorum yapmayın. Çünkü abi biz C++'da işte C-Lang diye bir linter kullanıyoruz. Şirket olarak 30 sayfa naming convention yazmışız. Semantik commit mesajlarımız var. İşte buna göre de yeni versiyon bump ediyoruz vesaire. Bunları önce bunları oturttuk. Hani code review'den önce. Code Review'nin kaliteli olmasını istediğimiz için yaptık aslında bunları. Böyle bu stil şablonlarını ve işte belli bir kuralları bütün şirket benimseyip el sıkıştıktan sonra artık hani Code Review'nin nasıl diyeyim, Code Review'nin trivial şeylerinden yırtıyorsun. Ondan sonra adam hakikaten lojik üzerine kod şey yapabiliyor. Lojik üzerine yorum yapıyor. Böylece daha bir kaliteli oluyor. Zor oldu ama hani bir şekilde oturttuk.
Çok iyi.
Ama her şeyin başı hakikaten dediğin gibi şey. Yani bir naming convention'ın, yani belli kuralların hakikaten en baştan belirlenip onu da herkese saygı göstermesi Code Review tarafında önemli gerçekten.
Evet, anladım abi. Çok yani zaten illa araya girmeseymişim, sen söyleyecekmişsin.
Bir biraz geriden alayım dedim. Hani çünkü yaşadığımız problemi de anlatayım istedim de. Bir şekilde çözdük. Şu anda iyi gidiyor. İşte orada da işte biraz daha hani böyle bu aralar şeyi yapmak istiyoruz. Böyle egoless programming diye bizim bu software craftsmanship olaylarında geçen şeyler var. Biraz da hani kod sen değilsin, hani koda bir şey dediğin zaman sen üstüne alınma.
Yani ondan orada sonra... evet, bu konu konuşuluyor biraz, hani kodu, yani orada kodu yazanı değil de kodu yorumluyorsun, yani hani onu şahsi o konu bambaşka bir şey, girersek çıkamayız gibi hissediyorum. Evet, evet.
Yani
boş işte verelim.
Oralar ya bizim gibi böyle yüksek ya, developerların sürekli konuşup sürekli fikir çatıştığı ve yazılım geliştirmenin, yani her gün feature çıktığımız yerler için hakikaten önemli oluyor. Bir şekilde handle edilmesi gerekiyor. İşte böyle konseptler var Allah'tan. Bir şekilde öğrenip onları uygulamaya çalışıyoruz.
Süper abi. Şimdi şey nasıl yapıyorsunuz? Mesela demin PHP dediniz, eski kodlar var dediniz. Mesela maintenance yapma, legacy kodu yeniye geçirme. Çünkü anladığım kadarıyla çok işiniz var. Hem işiniz de var. Gerçekten yaptığınız büyük de bir iş. Çünkü ünlü bir oyun hani en nihayetinde. Bu teknik destek, bug fix işleri falan nasıl oluyor?
Valla teknik destek bizde normalde yok. Yani
aslında evet, yoktur. Evet. Yani ben öyle
bizim şey var. Community takımı var. Hani böyle oyunun liderleri, yani lider dediğim yani leaderboard'daki ilk 100 kişi falan, hani bunlar için Discord üzerinde bir kanal kuruyorlar. O kanalda bu arkadaşlardan feedback alıyor. Çünkü onlar da önemli oluyor. Çünkü sürekli oynuyorlar. Yani günde 100 maç, 200 maç yapan arkadaşlar var. Oyunlar onlar için değerli hakikaten. Yani bazı insanlar yüksek, bayağı bir değer görüyor. Yani normalde belli bir tutkusu var artık oyunlara. Bilmiyorum, çok derin. Ama onlardaki feedbackleri çok önemsiyoruz. Bunları yani onlara teknik destek veren demeyeyim de, onların sorunlarını developerlara, şirkete ileten community takımımız var. Global çalışıyorlar bunlar arkadaşlar. Yani çünkü bütün kıtalarda oynanıyor oyun. Bütün ülkelerde oynanıyor. Yani 180 ülkede oynanıyor neredeyse. Orası teknik desteğe benziyor. Oradan biz bug'ları oradan alabiliyoruz. Yani onlar bize issue açıp bug olarak işaretleyip ya bunları acil çözmemiz gerekir diyor. Legacy kodları ellemiyoruz. Yani duruyor orada. Çalışıyor sadece. Herhangi bir entropiye girerse işte diyoruz ki yani şurayı böyle düzeltmemiz gerekiyor, böyle düzeltmemiz gerekiyor, ama bunu böyle convert etmiyoruz hiç. Yani legacy code kalsın abi orada. Çok yani sistemin işleyişiyle alakalı bir şey bozuyorsa bir şekilde convert ediyoruz. Ama mesela PHP kodu, Symfony'de yazılmış kodlar var hala. Çalışıyor yani, güzel de çalışıyor, hiç sıkıntımız yok. Ama mesela testsiz çalışıyor. İşte daha şey oluyor. Hani çok kaliteli olmuyor. Bir şekilde bizim backend tarafı arkadaşlar yetenekli hakikaten, özverili de çalışıyor. Alıyorlar, iki gecede convert edebiliyorlar oradaki logi ekstra bir mikroservisle. Ama legacy kodu mümkün olduğunca ellememeye bakıyoruz. Belli bir kalitede kalmak koşuluyla.
Anladım. Şimdi iki gecede dedin. Bu soru önemli. Bu mesai falan olayınız var mı? Bu insanlar inisiyatif alıp mı bu işlerini yapıyorlar?
Abi mesai normalde şirkette mesai kalınmıyor. Yani nasıl diyeyim, çok ekstrem bir durum olmadıkça, yani sistem göçmedikçe, migration yapmadıkça, mesela biz sistemimizi yakın zamanda normal dedicated sunuculardan dünya üzerindeki Amazon'a taşıdık. Amazon'a taşırken 5 gece şirkette kaldık.
Ya o ekstrem öyle yani, öyle bir, o başka bir durum. Bu artık bir kronik bir problem haline gelmiş bir şey yoktur da ben gene de sorayım dedim.
Ama yani fazla mesela yapmıyoruz hiç. Yani şurada 2 saat fazla kalalım da şunu bitirelim demiyoruz. Genelde bitiyor işler. Orada bizim biraz dalga geçiyorum böyle bir şeyde. Parkinson Love diye bir şey var. İşte nasıl anlatayım? Yani sana belli bir zaman verildiği zaman, yani atıyorum işte bu 5 günde ise yani bir yazılımı 5 günde yapacaksan yazılımı 5 güne yayıyorsun. 2 günde bitecekse ama zamanın 5 gün olduğu için kaynağın 5 gün olduğu için onu da yayıyorsun. Yaydığın zaman da işte böyle bir kural çıkıyor. Yani bizde Parkinson'a gelmesin diye kimse süreleri hep dar veriyoruz.
Anladım. Şey şimdi zaten mesai konusu aslında yani ben konuştuğum insanların çoğunda hiç evet biz mesai yapıyoruz günde 5 saat en az mesai var. İşte bizim bir şeyimiz bu kanayan yaramız ya. Çünkü ben biliyorum, duyuyorum, biliyorum, içinde de bulundum. Bu tip işler olabiliyor. Özellikle startuplarda genç arkadaşlar bence buna dikkat etmeli diye düşünüyorum. Çünkü belki başlarda önemli olamayabiliyor, dikkat etmiyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda gerçekten ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor bu konu. Ben tecrübelerimden böyle gördüm. Senin de belki çok küçük diyeceğin bir şey vardır bu konuda.
Vallahi bu arada şey yani ben çok mesai yaptım ama hani illa mesai kalın dedikleri zaman hakikaten böyle demotive olurum. Onun için ya bu biraz yazılım işinde konuşursak biraz daha bu bir tutku meselesi ya. Hani genelde bana kimse fazla mesai yap demeye ihtiyaç olmadan ben zaten bir şekilde oradaki lojiyi bitirmek için mesela kalıyorum. Kaldığım oldu çok. Hadi şunu yapayım ve şunu da yapayım. İşte testleri yazayım. Hadi bir de bunu da yazayım ekstradan. Dolayısıyla hani fazla mesai her zaman olacak. Bu şeyde yani meslekte büyük ihtimal çoğu yerde de oluyor ama bir şekilde hakkınızı alıyorsanız hani şirket size bir şekilde değer gösteriyorsa ve bu fazla mesai işini yönetiyorsa ve çok kalıcı bir durum yoksa kabul edilebilir bir durum diye geliyorum. Çünkü hayatın gerçeği hani 2 gün sonra bizdeki rüzgar farklı bir yere eserse yani 10 kişi biz de mesai yakalarız seve seve çünkü şirket bize durumu anlatır ve işte bunun sonucunda bunu yapmamız gerektiğini açıklarsa mesele olmuyor çok.
Anladım abi. Şimdi siz İzmir'de bir firmasınız. Herkes İzmir'de değil mi? Uzaktan çalışan yok.
Evet, herkes İzmir'de.
Peki uzaktan çalışmaya sıcak bakmadığınız için mi bu yoksa öyle mi denk geldi?
Vallahi sıcak bakmıyoruz normalde. Ya da ben şirket adına konuşmayayım da ben kendim sıcak bakmıyorum çünkü buradaki bütün şey domainin yapısı gereği çok konuşmak gerekiyor. Yani client'çı, testçiyle konuşuyor, işte tasarımcı, product manager'la konuşuyor. Herkesin masası yan yana zaten. Yani o kadar çok konuşmak gerekiyor, o kadar çok iletişim kurmak gerekiyor ki. Yani ben 1-2 gün böyle uzaktan çalıştım zorunlu olarak. Şimdi bir yanlış anlıyorsun. İki tam duyguyu, heyecanı kavrayamıyorsun içeride. Yani içeride bizim bir yeni bir promotion oluyor. O işte mesela Amerika'da, Kaliforniya'da bir yerde o kadar çok reklam vermişler ki böyle 1 milyon kişi saldırıyor oyuna. Ya yani oradaki heyecanı görüyorsun. Adam arka tarafta işte bana hiç yansımıyor mesela. Hani bir de bunlar hep anlık hareketler. Çok böyle proaktif olman lazım. Dolayısıyla yani Skype'ın arkasındaki adam senin heyecanını anlayamıyor bir şekil ve bilgi de sürekli değişiyor. Yani bir hafta önceki lojik bir hafta sonra olmuyor. Bunu konuşarak hemen handle edebiliyorsun. Çünkü her gün aynı içeridesin. İşte daily meetingler oluyor bizim. Stand up meeting demeyeyim de biraz daha kırptık biz onu çok hızlı olsun diye. İşte onlara ihtiyacımız var. Sürekli konuşmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla remote biraz yavaş kalıyor bize.
Ya anladım. Bu zaten bir de şey oluyor. Mesela atıyorum 10 kişisin. 9'u ofiste, biri dışarıda. O çok sağlıksız oluyor gerçekten. Ya 10 kişinin evet. içeride olması ya da 10 kişinin gerçekten dağıtık çalışması lazım. Evet. Ki tamam belki performans uçağı bilmem ne o yönetmeyle alakalı tamamen. Ama biri dışarıda öbürleri içeride olunca o dışarıda olan gerçekten kopabiliyor. Abi şeyi merak ediyorum. İzmir'de yani şimdi her şey İstanbul'da ne yazık ki. Orada yani senin de hikayen buradaydın, oraya geldin. Biraz bildiğim kadarıyla öyle. Hani ben senin İzmir'de olduğunu sonradan öğrendim ve şaşırdım. Böylesi büyük bir firmayı, böylesi büyük bir işi İzmir'den yönetmek. Dışarıda çalışanınız yok ama 180 ülkede varsınız. Yani bir de saydığın teknolojileri kullandırtmak, oradaki yani orada developer bulmak, yani bunu nasıl yönetiyorsunuz, problem olmuyor mu?
Vallahi tabii yetenek çekmekte zorlanıyoruz hani İzmir'e, ama bir yerden de İzmir'in biraz daha şeyi var, hani cazibesi var, özellikle İstanbul'lu beyaz yakılarla alakalı.
Evet yani çok onun, iyi biliyoruz.
Onun nimetlerinden yararlanıyoruz, hani diyoruz ki işte burada relocate edelim seni, işte atıyorum deniz kenarından bir ev verebiliriz. Böyle öyle kandırabiliriz. Hani son totalde biz şey arıyoruz yani işte yetenekli developerları arayıp bulup teklif veriyoruz. Dolayısıyla eğer zorluk çekiyoruz demeyeyim. Ya çünkü o çok bir şey değil. Nasıl diyeyim? Yani böyle bir mazeret değil. Eğer bulamıyorsak çok fazla aramamışızdır anlamına geliyor bizim için. Dolayısıyla bir şekilde biz ihtiyacımızı karşılayacağımız yetenekli developerları bulmayı başarıyoruz. Zorlanmadan.
Bir de galiba de zaten görüyorum Twitter'da İzmir Gophers'ı sen herhalde yönetiyor musun ya da içinde misin bilmiyorum. Oradan da herhalde bir şeyler oluyordur. Orada neler yapıyorsunuz? Yani bu da çünkü değerli bir şey yaptığınız şeyler.
İzmir Gophers'ı biz, yani Go'yu çok seviyorum ben. Bayağı bir 3-4 seneden beri Go yazıyorum. Yani İnternette de görüyoruz işte Golang'in GitHub hesabına girdiğin zaman oradaki komünitelere baktığın zaman hiç Türkiye yok. Hani hiç kimse yok. Biz İzmir'e taşındıktan sonra işte bir 3 arkadaş, Rıza, Sinan, ben, yine buradaki arkadaşlar, hepsi bizim ofiste çalışıyor. Bir tane işte bu İzmir Gophers'ı kuralım dedik. İzmir Gophers'ı kurduk bir sene. Ayda bir toplantılar yaptık. Yani toplantı dediğim iki kişiye sunum yapıyor işte hakikaten. Ya burada nasıl anlatıyoruz? İşte atıyorum Prometheus ve Grafana'da işte monitoring nasıl yapılır? İşte performans monitoringleri nasıl ölçeriz? Bunu anlatıyoruz. Ondan sonra atıyorum geçen en son ben kripto para borsası yazmıştık biz zamanında. Onu nasıl yaptığımızı anlattım vesaire. Sonra başka arkadaşlar işte hexagonal design nasıl olur? Hep böyle yazılımla alakalı şeyler anlattı. Bayağı da katılım oldu. Sonra bu Google'ın desteklediği Go Bridge diye şeyi var. Bir foundation'ı var. Ona katıldık. Biz resmi olarak Google'ın desteklediği tek grubuz. Go anlamında. Go programlama dili anlamında. O da ayrıca bir motive etti. Böyle maksat şey ya, yani komünite olsun, bildiklerimizi paylaşalım, insanlar gelsin bize bir şey anlatsın, biz insanlara bir şey anlatalım. Bir de İzmir çok bakir bir yer. Yani İstanbul, ben İstanbul'dayken abi sürekli etkinlik vardı her şeyle hakkında, yani gidip yani orienteering tarafında 5 saat dinleyeceğin adam var orada. Mantar toplamaya gidersin mi? O yani mantar grubu var, gidip de işte Belgrad Ormanı'nda 15 saat mantar toplayabilirsin. Ama İzmir'de öyle bir şey yok. Herkes burada kendi terasında kendi haline takılıyor. Hani İzmir'deki İstanbul'daki sosyal aktivite çok yok. Yani bir de biraz onu hareketlendirelim dedik. Yani madem yok biz yapalım.
Bir de niş bir dil. Yani gidip böyle atıyorum yani hani Java ve .NET kullanan insan sayısı daha fazla. Hani gidip ben evet. de Ruby Türkiye'yi lead ediyorum. Yani koorganize yani beraber arkadaşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve yıllardır acısını çekiyoruz. Yani bir meetup yapıyoruz. Toplamda hani 10-15 kişi geliyor. Çok değerli bir şey bu aslında. Hı hı. İsterse 2 kişi olalım önemli değil. Ama hani bir Java ya da .NET yapsak muhtemelen daha kalabalık olur. Çünkü daha çok hitap ediyor. Go deyince zaten bir de İzmir giriyor işin içine. Evet. Yani ama
ya böyle 2 çarpı 0.1
böyle motivasyonunuzu çok yüksek tutmanız çok şahane bir şey. Açık konuşmak gerekirse. Orada oradan da zaten herhalde yakalıyorsunuzdur. Yani şirket olarak mesela şeye geçeceğim buradan. Bunu şirket destekliyorum. Yani open source bir iş. Ya yani bu da open, bunu da ona katıyorum çünkü. Öyle bir bakış açısı var herhalde şirketin.
Ya şirketin bakış açısı hakikaten öyle. Biz içeride bayağı bir open source bir şey kullanıyoruz. Hani hemen hemen MIT lisansı olmayan çok az ürün var para verdiğimiz. Böyle çok tasarım veya işte animasyon anlamında o saymazsak. Şirket desteklemiyor bu arada hani şey olarak. Hani İzmir Gaffer biz kendi halinde takılan bir şey.
Okay, anladım.
Ama yine de bizim bu Masomo birçok organizasyona sponsor oluyor. Özellikle hani şey anlamında hani yazılımsal bir şey varsa ve işte orada hayal edebileceğimiz birileri varsa biz sponsor oluruz anlamında doğal olarak.
Teknik olarak peki mesela open source kullanıyorsunuz da tam tersi destek oluyor musunuz? Kütüphanelerinizi açıyor musunuz falan yani onun gibi şeyler.
Evet yani tabii hani bir Uber olmasak da.
Hayır canım yani olabildiği kadar.
Evet olabilir yani bizim işte GitLab/Masomo diye bir organizasyon var GitHub üzerinde.
Lab üzerinde. O,
evet GitHub dedin değil mi? Düzeltiyorum. GitHub.com/Masomo diyeyim. Orada bir organizasyon var. Orada bizim içeride kullandığımız ve kendimize göre implemente ettiğimiz çözümleri yayınladığımız raporlarımız var. İşte elimizden geldiğince hem donate yapıyoruz hani kullandığımız hem de böyle pull request gönderip kendi içerimizdeki çözümleri ürüne entegre etmeye çalışıyoruz. Burada aktif arkadaşlar var hakikaten. Yani gidip de işte bir DynamoDB'ye katkı yapan. En son bir şey yapmıştık. InfluxDB'nin Telegraph diye bir tane client'i var. Ona bir şeyler yazmıştık. Kendi içimizde kullandığımız. Oluyor yani çok yoğun olmasa da şöyle diyeyim yani 10 alıyoruz 3 geri veriyoruz diyebilirim.
Ya açık konuşmak gerekirse gerçekten öyle olabiliyor. Yani bunun için ayrı bir ekip gerekiyor. Geçen bölüm işte bu son yani Burak'la konuşmuştuk. Burak Yiğitkaya'yla. Mesela onun işi o. Çalıştığı şirket zaten direkt open source. Hani Sentry. Ama hani bunu yöneten, yapan bir ya da birkaç kişi olmadığı zaman bu tip şeyler zaten geride kalabiliyor. İnsandan artık böyle kişisel olarak eğilimlerine şey yapıyor. Evet. O da belli bir saatten sonra çok insanlar uğraşmıyor. Ama ben tabii sadece bunu kod anlamında değil, böyle genel olarak da soruyorum. Ve mesela şey gördüm, sen şey dedin o çok değerliydi. Şirket, biz şirket olarak işte çalışanlarımızı İstanbul DevOps'a yolladık. Evet, mesela evet. Galiba bu tip şeyler çok sık oluyor mu? Hani bu tip şeyler için destekliyor musunuz? Ya da ben mesela şuna gitmek istiyorum dersem bir Masomo çalışanı olarak.
Vallahi keşke mümkün olduğu kadar çok gönderebilsek gönderiyoruz bu arada hakikaten. Yani. İşte Gamescom'a giden arkadaşlar var burada. İşte GDC'ye giden arkadaşlar var. OSCON'a giden arkadaşlar var. İşte en son İstanbul DevOps Days'e gitti. Bu arada hani mesela bir bütün DevOps bir 8 kişi falan gitti. Biz buna bütçe ayırıp organize edip hem uçak biletleriyle hem işte kalacak yerleriyle tüm hepsiyle organize edip gönderiyoruz. Şirket adına konuşabilirim burada. Dolayısıyla bu bizim sevdiğimiz şey. Yani bizim nasıl diyeyim developer arkadaşların kendini geliştirmesi için işte bir kütüphanemiz var içeride. Hani işte Code Complete'den
gördüm işte, o kitapları Twitter'da.
Onlar en son gelen aldığımız parti. İşte yani yazılım sektöründeki bütün sistemleri alt üst eden kafa açıcı kitapları falan topluyoruz öyle. Yani benim de çok sevdiğim kitaplar var hakikaten. Onlar bilgiye hemen ulaşabiliyorlar. İşte Udemy hesabımız var. Udemy hesabımızdan istedikleri kursu alabiliyorlar içeride.
Ha, çok iyiymiş.
Yani yan hatlarla beraber de birçok eğitim geliyor. Yani işte kahve kavurma kursuna gitmek istiyorsa Masomo gönderiyor hakikaten. Ama yeter ki istesin. Orada şeyimiz yok. Çok sınırımız yok hakikaten.
Anladım. Şirket içinde böyle sunumlar ya da side projeler oluyor mu?
Side projeler kişisel pet projelerin toplanıp yüklendiğimiz oluyor. Yani bir arkadaş işte bir emülatör yazıyor mesela. O emülatörü toplayıp 5 kişi daha hızlı bitirip open source yapabiliyoruz. O kişisel anlamda oluyor. Bizim haftalık meetingler oluyor. Yani brown paper session'lar derler ya. Hı-hı. Hani işte ufak bir şey öğrendin, onu anlat gibi. İşte ben code review ile ilgili bir şeyler anlatıyoruz. Git ile alakalı atıyorum. Git anti-pattern ile ilgili bir şeyler anlatıyoruz. Yani yeni bir tane işte ports and adapters diye bir tane yeni bir şey. Yani yeni bir tane design pattern öğrendik mesela. Onun üzerinden konuşma yapıyoruz vesaire. Herkes bir şey yapıyor. Oluyor evet, böyle bir etkinlikler oluyor. Oyun oynuyoruz.
Zaten yani onu söylemene gerek yok bence.
Çok oluyor.
Peki şimdi bir saat oldu, yani sen başta biraz heyecanlandın ama
vallahi oldu.
Oldu, tam bir saat oldu. Zaten hemen hemen ortalama olarak böyle oluyor. Şimdi son soru zaten. Bu kadar çok şey konuştuk. Çok güzel değerli şeyler konuştuk. Masomo'da çalışmak için ne yapmak lazım?
Masomo'da çalışmak için ne yapmak lazım? Yani önce bizim LinkedIn hesabımızda işte insan kaynaklarının hangi pozisyonda arkadaş aradığını açması gerekiyor. Yani bir tane yani backend developer anlamında ya da game developer anlamında konuşursak hakikaten tutkulu, heyecanlı ve işini seven bir game developer olman ya da bir backend developer olman gerekiyor. Yani o işin görülmesi gerekiyor. Buradaki şeylerde, konuşmalarda. Biz genelde iki aşamada bir işe alış yapıyoruz. Önce gelip bize kendini anlatıyor aday. Ondan sonra da bir tane ona kod yazdırıyoruz. Onların toplamında belli bir metrikler çerçevesinde tamam bu arkadaş bizimle çalışır diye karar veriyoruz. İlk etapta tutkulu ve heyecanlı olmak gerekiyor. İkinci etapta da hani açık pozisyonlar üzerinden yani onların takip edilmesi gerekiyor tabii.
Anladım. Çok güzel. Biraz daha böyle heyecanlı arkadaşların olması gerekiyor ama tabii ki herhalde kullandığınız teknolojilere de aşina olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet ya, hani şeye vurursak tabii teknolojik olarak hani yeterlilik anlamında zaten orada yeterlilik anlamında ortalamadan bir tık yüksek olması gerekiyor yani. Yani GitLab hesabına baktığımız zaman belli bir GitLab diyorum hep ya. GitHub hesabına baktığımız zaman bir şeyler görüyor olmamız bizi mutlu ediyor. Aday ya bir artı bir oluyor. Yani orada sorunları nasıl çözdüğünü çok iyi yakalayabiliyoruz objektif olarak. O bizim için önemli oluyor. Ondan sonra gelip konuşup, yani konuşunca biz çok anlıyoruz zaten ya hakikaten. Yani evet, beraber konuşunca bir şekilde eksik tarafları, fazla tarafları ve yanıtladığı bizim sorduğumuz sorulara verdiği cevaplar ona göre bir yol çiziyor. Her adet için farklı olabiliyor yani. Böyle bir matbu bir şeyimiz yok.
Ya evet, o pozisyona göre değişiyordur. Evet Oğuzhan abi, benim şeyim bitti. Merak ettiklerim aslında çok vardır da bu programın kışına sığmaz. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Benim eklemek istediğim bir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Ya ne diyeyim, bir sürü konuştuk zaten ya.
Hiç problem değil yani. Genelde olmuyor zaten diyormuşum.
Ya, ya bir ne diyeyim, mesaj dünya barışı falan mı diyor?
Yok canım, benim bir klasik soru işte programın sunucusu olarak. Yani. Bizim sorumuz bitti, sizin eklemek istediğiniz var mı diye sorarlar ya. Evet, o şekilde. Ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İlk diyorum ama ilkdir inşallah. Burada taşlarlar zor. İlk böyle oyun programına alakalı bir şirketle yani konuştum. Ben şahsım adına şu yayından çok fazla şey öğrendim. Zaten yayını bir daha dinlediğimde de eminim bir şeyleri merak... Ya çok ilgim yok hani şahsi konuşayım. Ben oyun oynamaya, oynamadığım için de doğal olarak arkasındaki olan şeylere ilgim yok. Ama bir hani yazılım mühendisi olarak nasıl bir dünya olduğunu hep merak etmişimdir. Yani birine de böyle özel olarak... çevremdeki insanlar da hep böyle web alanında kendini gelişmiş insanlar oldukları için çok bir profesyonel konuşabileceğim bir şey olmadı. Benim için çok anlamlı oldu. Mesela o client'tı, oradaki anlattığın akış, mesela topa vurduğumuzda nelerin olduğu Tabii ki daha detaylı eminim. Ama basitçe böyle çocuğa anlatır gibi anlattın. Çok teşekkür ederim bu arada. O yüzden benim için çok değerli oldu ve çok güzel oldu. Umarım insanlar buraya kadar yani bu yayını dinlemiş olurlar.
Bir saat dayanırlar mı bilmiyorum. Ya. 20 dakikadan sonra kapatırlar.
Dayanıyorlar. biliyorum ben hani çok güzel feedbackler alıyorum. Evet izninle ben programı kapatıyorum abi.
Tabii bu.
Okeydir. Paraşüt üretim bandı tekniğin sonuna geldik. Bu yayınki konuğumuz Somo şirketinden Oğuzhan Yılmaz'dı. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.